Ayrım 11, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 150. 7. Bölüm. Bu kış gecesini aydınlatan alevlerin karşısında donmuşçasına ne kadar kaldığını bilmiyordu. Belki birkaç dakika, belki de birkaç saniye. Sonunda şoku atlatmayı başardığında araç telefonuna atılıp yardım istemeyi aklına getirebildi. Cızırtılı telefonda adamın sesini güçlükle duyulabiliyordu. Üst hattaki mülteci kampı yanıyor diye bağırdı Kurt Wallander. Tüm araçlara ihtiyacımız var, rüzgar çok şiddetli. Kiminle görüşüyorum diye sordu acil çağrı merkezindeki adam. Ben üst hat polisinden Wallander, yangın başladığı sırada tesadüfen buradaydım. Kimliğinizi kanıtlayabilir misiniz diye devam etti hattın diğer ucundaki ses. Kahretsin, 471121, haydi acele et. Daha fazla soru yanıtlamak zorunda kalmamak için telefonu kapattı. Ayrıca acil çağrı merkezinin bölgede görevli polislerin kimliğini çıkarabileceğini biliyordu. Sonra yolu geçerek yanmakta olan barakaya koştu. Rüzgarla birlikte alevler daha da artıyordu. Bu yangın geçen geceki fırtınada çıkmış olsaydı neler olurdu diye sordu kendine. Ama şimdi bitişik barakada alev almaya başlamıştı. Alarmlar neden çalışmıyor diye düşündü. Barakalarda mültecilerin kalıp kalmadığını da bilmiyordu. O ana dek alevlerin sadece yaladığı barakanın kapısını açınca yangının sıcaklığını yüzünde hissetti. Yangının başladığı baraka artık tamamen alevler içindeydi. Kapıya yaklaşmaya çalıştıysa da yangın buna imkan vermedi. Binanın diğer yanına gitti. Burada tek bir pencere buldu. Camı tıklattı ve içeriği görmeye çalıştı ama içerisi öyle yoğun bir dumanla kaplanmıştı ki sadece beyaz bir sis tabakasını görebildi. Camı kırabileceği bir şeyler arandı bulamadı. Ceketini çıkardı, koluna doladı, yumruğuyla pencere camını kırdı. Dumandan korunmak için nefesini tutarak pencere kolunu bulmaya çalıştı. Pencereyi açmayı başarana kadar iki kez geri çekilip nefes almak zorunda kaldı. ''Dışarı!'' diye bağırdı pencereden. ''Herkes dışarı, dışarı!'' Barakada iki ranza vardı. Pencerenin kenarına tutunarak kendini yukarıya çekti. Aynı anda da cam kırıklarının bacağını kestiğini hissetti. Ranzaların üstü boştu ama alttakilerden birinde yatan vardı. Bir kez daha seslendi ama yanıt alamadı. Sonra pencereden içeri girip yere indiğinde başını masanın köşesine çarptı. Yatağa ulaşmaya çalışırken neredeyse dumandan boğulacaktı. Önce ölü bir bedene dokunduğunu sandı, ardından insan sandığı bu şeyin rulo yapılmış bir şilite olduğunu anladı. Aynı anda ceketi alev alınca kendini pencereden dışarı attı. Uzaklardan gelen siren seslerini duydu. Üzerindeki ateşi silkeleyip söndürmeye çalışırken barakaların önünde yarı çıplak insanların toplandığını gördü. Yangın şimdi iki binaya daha sıçramıştı. Kapıları açınca barakalarda insanların yaşadıklarını gördü. Ama buradakiler dışarıya çıkmışlardı. Bacağı acıyor, ciğerlerine çekmiş olduğu dumandan midesi bulanıyordu. Tam o sırada ilk itfaiye arabası geldi, hemen ardından bir ambulans. Görev başındaki itfaiye şefinin Peter Edler olduğunu gördü. Peter Edler 30 yaşlarındaydı, hakkında iyi şeyler duymuştu. Her zaman kendine güvenen biri olarak bilinirdi. Ona doğru aksayarak ilerlerken kolunun yandığını fark etti. ''Yanan barakalar boş'' dedi, ''diğerlerini bilmiyorum.'' ''Tanrım, bu halin ne?'' dedi Peter Edler, ''sanırım diğer barakaları kurtarabiliriz.'' İtfaiye erleri bitişikteki barakalara su tutmaya başlamışlardı bile. Kurt Wallander, Peter Edler'in yangının yayılmasını önlemek için o an yanmakta olan barakaları uzaklaştıracak bir traktör istediğini duydu. İki polis arabası son süre sirenlerini açmış halde geldi. Kurt Wallander onların Peters ve Noren olduklarını gördü. Aksayarak arabaya yöneldi. ''Durum nasıl?'' diye sordu Noren. ''Halledilecek'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Çevreyi kapatmaya başlayın, yardım gerekiyor mu?'' diye Edler'e sorun. Peter Wallander'a baktı. ''Biraz kötü görünüyorsun sanırım'' dedi. ''Hem sen buraya nasıl geldin?'' ''Arabayla çevrede dolaşıyordum'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Şimdi işe koyulun.'' Bundan sonraki bir saat kargaşa ve yangın söndürme çalışmalarıyla geçti. Kampın yöneticilerinden biri şaşkınlıkla ortalarda koşuşturuyordu. Kurt Wallander sayım yapabilmek amacıyla kampta kaç kişinin kaldığını öğrenmek için epeyce çaba gösterdi. Göçmen bürosunun Üstad'daki mülteciler hakkında tam ve kesin bilgisinin olmadığını anlayınca hayrete düştü. Şaşkın yöneticiden de herhangi bir yardım beklemek mümkün değildi. Tüm bunlar olurken bir traktör dumanlar içindeki barakaları yangın yerinden uzaklaştırdı. Böylece itfaiye görevlileri kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Sadece birkaç mültecinin ambulansla hastaneye yetiştirilmesi gerekti. Çoğu yangın şokuyla sarsılmış haldeydi. Sadece Lübnanlı bir genç tökezlemiş ve başını taşa çarpmıştı. Peter Edler Kurt Wallander'i kenara çekti. ''Haydi git artık bir doktora görün.'' dedi. Kurt Wallander olur anlamında başını salladı. Kolu acıyor ve bacağının kan içinde olduğunu hissediyordu. Yangının çıktığı an burada olmasaydın ve yardım çağırmasaydın neler olurdu? Bunu düşünmek bile istemiyorum diye açıkladı Peter Edler. Nasıl olur da barakaları birbirine bu kadar yakın yapabilirler dedi öfkeyle Kurt Wallander. Peter Edler başını salladı. Yaşlı şefimin sabrı taşmak üzere diye karşılık verdi. Tabii ki haklısın. Lanet olası şeyler birbirlerine fazlasıyla yakınlar. Kurt Wallander çevreyi kapatma işini henüz bitirmiş olan Nore'nin yanına gitti. Buranın müdürünü yarın erkenden büromda görmek istiyorum diye talimat verdi. Noren başıyla onayladı. Gördüğün bir şey var mı diye sordu Noren. Bir tıkırtı duydum ardından patlamalar ama araba yoktu hiç kimse yoktu. Yangın çıkartıcı düzenek önceden yerleştirildiyse zaman ayarlı ateşleyiciye bağlı bir patlayıcı kullanılmıştır. Seni eve mi hastaneye mi götüreyim? Kendim hallederim, şimdi gidiyorum. Acilde durumunun düşündüğünden çok daha kötü olduğunu gördü. Kolunda büyük bir yanık yarası vardı. Kasığı ve kalçası camla kesilmiş, sağ gözünün üzerinde kocaman bir şişlik, birkaç da kötü sıyrık oluşmuştu. Ayrıca fark etmeden dilini de ısırmıştı. Hastaneden çıkabildiğinde saat neredeyse 4'tü. Sargıları sıkıyor ve ciğerlerine çektiği dumandan hala midesi bulanıyordu. Hastaneden ayrılırken yüzünde bir flaş patladı. Skåne'nin en büyük gazetelerinden birinin fotoğrafçısını tanıdı. Karanlığın içinden bir gazeteci çıkıp kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyleyince onu önlemek istercesine elini salladı, sonra da eve gitti. Hayretle yorgun hissettiğini fark etti. Soyundu, yorganın altına girdi. Tüm kemikleri sızlıyor, başı cayır cayır yanıyordu. Buna rağmen hemen uykuya daldı. Saat 8'de sanki başına balyoz indiriyorlarmış gibi uyandı. Gözlerini açtığında şakaklarının zonkladığını hissetti. Daha önceleri de rüyasına giren tanımadığı siyahi kadını yine görmüştü. Ama tam elini ona uzattığında birden elinde viski şişesiyle Stan V'den belirmiş, kadın da Kurt Wallander'e sırtını dönüp Stan'in peşinden gitmişti. Kıpırdamadan öylece durdu, sonra da dikkatle kendisinin nasıl bir durumda olduğunu yokladı. Boğazı ve kolu yanıyordu, başı zonkluyordu. Bir an neredeyse tüm cinayet soruşturmalarını ve gece birdenbire çıkan büyük yangını unutmak için arkasını dönüp uyumaya devam edecekti. Karar vermeye fırsat olmadı çünkü telefon düşüncelerini bir kez daha böldü. Açmayacağım diye düşündü. Sonra bir hamleyle yataktan çıkıp aksayarak mutfağa yöneldi. Arayan Mona'ydı. Kurt diyordu, ben Mona. Birden içini büyük bir sevinç kapladı. Mona diye düşündü. Tanrım Mona, seni nasıl da özledim. Resmini gazetede gördüm. Nasılsın? Geçen gece hastanenin önündeki fotoğrafçıları birden patlayan flaşları hatırladı. İyiyim diye yanıtladı. Sadece biraz ağrım var. Gerçekten mi? Birden tüm mutluluğu üflenmişçesine sönüverdi. Geriye midesine bir darbe yemişçesine sadece bir acı kaldı. Nasıl olduğum gerçekten umurunda mı? ''Neden umurumda olmasın ki?'' ''Neden olsun ki?'' Kulağında onun nefesini duydu. ''Senin cesur biri olduğunu düşünüyorum.'' dedi Mona. ''Seninle gurur duyuyorum. Gazetede başkalarının hayatını, kendi yaşamını tehlikeye atarak kurtardığın yazıyor.'' ''Kimsenin hayatını kurtarmadım ben. Bu ne saçmalık böyle?'' ''Sadece senin yaralanıp yaralanmadığını öğrenmek için aramıştım.'' ''Öyle olsaydı ne yapardın?'' ''Ne mi yapardım?'' yaralanmış olsaydım, ölmek üzere olsaydım, o zaman ne yapardın?
Neden bu kadar saldırgansın?
Saldırgan değilim, sadece soruyorum. Senin dönmeni istiyorum buraya, bana.
Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Konuşabilsek ne iyi olurdu.
Hiç aramıyorsun ki, bu durumda nasıl konuşabiliriz? Onun iç çekişini duydu, bu onu deli etti ya da korkuttu.
Tabii ki buluşabiliriz dedim ona, ama burada benim evimde değil ya da seninkinde.
Çabucak bir karara vardı, gerçi söyledikleri çok doğru değildi ama tamamen yalan da sayılmazdı. Birkaç mesele hakkında konuşmamız gerek dedi, küçük meseleler, istersen Malmö'ye gelebilirim. Mona'nın yanıt vermesi biraz zaman aldı.
Bu akşam olmasın diye açıkladı ama yarın uygun.
Nerede, birlikte yemeğe çıkalım mı? Bildiğim bir Savoy var, bir de istasyondaki restoran.
Savoy çok pahalı.
O halde istasyondaki, kaçta?
8 nasıl?
Tamam. Konuşma bitmişti, gardırobun aynasında yara bere içindeki yüzünü gördü. Seviniyor muydu ya da heyecanlanmış mıydı? Emin değildi, aklında çılgın fikirler dolaşıyordu. Mona ile buluşmak yerine kendini birden Savoy'da Annette Brolin'le gördü. Hala Üstad'da savcıydı ama bir siyahiye dönüşmüştü. Giyindi, kahveden vazgeçip arabasına gitti. Rüzgar dinmişti, hava biraz ısınmıştı. Denizden gelen sisin nemi hissediliyordu. Merkeze geldiğinde kendisine dostça selam verildi ve sırtı sıvazlandı. Ebba onu kucaklayarak bir kavanoz armut reçeli hediye etti. Kendini biraz mahcup, biraz da gururlu hissetti. Şimdi Björk burada olmalıydı diye düşündü. İspanya'da değil, burada olmalıydı. Bu olanlar hep düşlediği şeydi, polislerin kahramanı olmak. Saat 9:30'da işler yine günlük akışına dönmüştü. O saate kadar mülteci kampının yöneticisine orada kalan mülteciler hakkındaki baştan sağma kontrolleri nedeniyle adam akıllı paylaşmıştı bile. Yönetici kısa boylu, yuvarlakça bir adamdı ve oldukça tembel bir havası vardı. Hararetle göçmen bürosunun kurallarını ve talimatlarını en ufak ayrıntılarına dek uyguladığını savunuyordu. Güvenliği sağlamak polisin işidir diyordu ve tüm tartışmayı kendi yararına çevirmeye çalışıyordu. Sizin lanet olası barakalarda kaç kişinin ya da kimlerin kaldığına dair en ufak bir bilginiz bile yoksa biz güvenliği nasıl sağlayalım ki? Kurt Wallander'in odasından çıkarken yöneticinin yüzü hiddetten kıpkırmızı olmuştu.
''Şikayet edeceğim.'' diye söylendi. ''Mültecilerin güvenliğini sağlamak polisin görevidir.''
''Krala şikayet edin.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Başbakan'a ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Kime isterseniz şikayet edin. Ama bundan sonra kampta kaç kişinin kaldığına, isimlerinin ne olduğuna ve hangi barakalarda kaldıklarına dair ayrıntılı listeler bulunduracaksınız.''
Cinayet soruşturmasıyla ilgili toplantı başlayacaktı ki Peter Edler aradı.
''Biricik kahramanımız nasıllar?''
''Hadi oradan.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Bir şeyler buldunuz mu?''
''Pek zor olmadı.'' dedi Peter Edler. ''Üzerlerine benzin dökülmüş, bez parçalarını tutuşturan basit bir patlayıcı.''
''Emin misin?''
''Tabii ki eminim. Raporu birkaç saat içinde alırsın.''
Yangın soruşturmasını cinayet soruşturmasıyla paralel yürütmeye çalışmalıyız. Ama olaylar büyürse Malmö'den destek istemek zorunda kalacağım.
Simrişam'da polis kaldı mı? Polis merkezinin kapatıldığını sanıyordum.
Gönüllü itfaiye dağıtıldı. Burada bizlere yeni görevler verileceğine dair söylentiler de var. Soruşturma toplantısı Kurt Wallander'in Peter Edler'le yaptığı görüşmeyi aktarmasıyla başladı. Ardından kundaklamayı gerçekleştiren kişiler hakkında kısa bir tartışma yapıldı. Herkes bu işin ardında çok iyi teşkilatlanmış, serseri gençler olduğunda hemfikirdi ama kimse durumun ciddiyetinin farkında değildi. ''Onları bir an önce yakalamamız çok önemli.'' diye açıkladı Hanson. ''Lennart katillerini yakalamak kadar önemli.''
''Belki yaşlı herifin kafasına turpları atan kişilerle bunlar aynı kişilerdir.'' dedi Svedberg.
Kurt Wallander onun sesinde belli belirsiz bir aşağılama sezdi. ''Onunla konuşsan iyi olur. Belki de kafasına turp adam hakkında bir şeyler söyleyebilir.''
''Arapça bilmiyorum ki.'' diye karşılık verdi Svedberg.
''Tercümanlar ne güne duruyor.
En geç bugün öğleden sonra o adamın neler anlattığını bilmek istiyorum. Wallander öfkelendiğini hissetti. Toplantı çok kısa sürdü. Polisler araştırmalarına yoğunlaşmıştı. Bulgular ve varılan sonuçlar yetersizdi. Öğleden sonraki toplantıyı iptal ediyoruz dedi Kurt Wallander sonunda. Olağanüstü bir durumla karşılaşmadıkça iptal edilmiştir. Martinson Kamp'la ilgilenecek. Swedberg, sen eğer acilse Martinson'un şu anki görevini üstlenebilirsin.
Ben kamyon şoförünün gördüğü arabayı araştırıyorum diye yanıtladı Martinson. Dosyalarımı veririm.
Toplantı bittiğinde Kurt Wallander'in odasında Neslund ve Riedberg kaldılar. Şu andan itibaren fazla mesai yapmamız gerekecek dedi Kurt Wallander. Björk İspanya'dan ne zaman dönüyor? Bunu hiçbiri bilmiyordu. Burada olanlardan haberi var mı acaba diye sordu Riedberg.
Onu ilgilendirir mi diye karşılık verdi Kurt Wallander.
Ebba'yı aradığında bunun cevabını hemen aldı. Ebba onun hangi hava yoluyla döneceğini bile biliyordu.
Cumartesi akşamı dedi Wallander. Ama onun vekili olduğum için gerekli fazla mesaileri ben ayarlayacağım.
Riedberg bunun üzerine cinayetin işlendiği çiftliğe son ziyaretini anlatmaya başladı. Her yeri karıştırıp ortalığı allak bullak ettim dedi. Hatta ahırdaki saman balyalarına bile baktım ama kahverengi bir evrak çantası bulamadım. Kurt Wallander anlatılanların doğru olduğundan emindi. Riedberg kendinden %100 emin olmadan hiçbir şeyden vazgeçmezdi.
O halde en azından bir şeyden eminiz. Kahverengi bir evrak çantası 27 bin kronla ortadan kayboldu.
Bugüne kadar bundan çok daha az paralar için insanlar öldürüldü dedi Riedberg. Bir süre sessizce oturup Rüdberg'in söylediklerini düşündüler.
Şu arabanın bulunmasının bu kadar zor olması ne tuhaf diye belirtti Kurt Wallander. Alnındaki ağrıyan şişliğe elini bastırdı.
Arabanın tarifini basına verdim. Sürücüden bizi aramasını istedim.
Sabırlı olmalıyız dedi Riedberg.
Kızlarla yapılan görüşmenin sonucu ne oldu? Eğer onlarla yapılan görüşmeye ait dosyalar varsa Christian Stad'a giderken bunları yolda okuyabilirim. Bir de aranızda geçen geceki kundaklamanın bana gelen tehditle ilişkili olduğunu düşünen var mı?
Riedberg ile Neslund da başlarını salladılar.
Ben de sanmıyorum dedi Kurt Wallander. Bu da cuma ya da cumartesi günü olası herhangi bir saldırı için önlem almalıyız demek oluyor.
Bunun için seni uygun gördüm Riedberg. Bugün bu konuyu düşünebilir ve öğleden sonra planladığın önlemlerle ilgili önerileri sunabilirsin.
Riedberg yüzünü astı. Böyle bir şey için pek de becerikli olduğum söylenemez.
Sen iyi bir polissin, üstesinden gelirsin.
Riedberg ona eleştiren gözlerle baktı. Sonra ayağa kalktı ve odadan çıkmak için yürüdü, kapıda durdu.
Benim görüştüğüm kız, şu Kanadalı olan, yanında eşi de vardı, atlı polis. Bana neden silah taşımadığımızı sordu.
Belki birkaç yıl içinde biz de taşımak zorunda kalabiliriz diye yanıtladı Kurt Wallander.
Neslund'a tam Lars Herdin'in aralarında geçen konuşmayı anlatacaktı ki telefon çaldı. Arayan Ebba'ydı. Göçmen bürosu müdürünün hatta olduğunu söyledi.
Konuştuğunun kadın olduğunu anlayınca şaşırdı. Devlette çalışan genel müdürlerin vakur ve kibirli, kendini olduğundan üstün gören yaşlı adamlar olduğunu sanırdı. Kadının hoş bir sesi vardı ama söyledikleri onu hemen öfkelendirdi.
''Bu hiç hoşumuza gitmedi.'' dedi kadın. ''Polis göçmenlerimizin güvenliğini sağlamak zorunda.''
''Bu da aynen şu aptal yönetici gibi konuşuyor.'' diye düşündü.
Elimizden geleni yapıyoruz diye karşılık verdi ve hoşnutsuzluğunu gizlemek için hiçbir çaba harcamadı.
Anlaşılan bu yeterli olmuyor.
Kamplarda kaç göçmenin kaldığı konusunda sürekli bilgi edinmiş olsaydık işimiz oldukça kolaylaşırdı.
Kurumumuzun göçmenler üzerinde tam kontrolü vardır.
Bana öyle gelmiyor.
Bakan bu konuda huzursuz.
Kurt Wallander düzenli aralıklarla televizyonda konuşma yapan kızıl saçlı kadını görmüştü.
Her zaman arayabilirsiniz dedi Kurt Wallander ve önündeki evrakları karıştıran Neslund'a doğru yüzüne buruşturdu.
Öyle görünüyor ki göçmenleri korumak için polis yeterli destek vermemiş.
Ya da fazlasıyla göçmen akını var. Nerede kaldıklarından da haberdar değilsiniz.
Ne demek istiyorsunuz?
Kadının hoş sesi birden soğudu. Kurt Wallander içinde kabaran öfkeyi hissetti. Geçen geceki yangında kampta ciddi bir düzensizlik olduğunu gördük. Bunu demek istiyorum. Göçmen bürosundan açık ve net bir bilgi alabilmekse çok zor. Polis sık sık sizden sınır dışı edileceklere ilişkin talimatlar alıyor. Ama siz sınır dışı edilmesi gereken bu insanların nerede olduklarını bilmiyorsunuz. Bazen bu insanları haftalarca aramak zorunda kalıyoruz. Bu gerçekti. Wallander görevlerini kurallara uygun yerine getiremeyen, göçmen bürosunun beceriksizliği yüzünden ne yapacağını bilmez hale gelmiş, Malmö'deki meslektaşlarından duymuştu bunları. ''Bu bir yalan.'' diye karşılık verdi kadın iddetle. ''Değerli zamanımı sizinle daha fazla tartışarak harcamaya niyetim yok.'' Konuşma bitmişti. ''Kahrolası.'' diye söylendi Kurt Wallander öfkeyle ve ahizeyi yerine çarptı. ''Kimdi o?'' diye sordu Neslun. ''Göçmen bürosunun müdürü.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Emniyette olan bitenden bir nebze haberi olmayan biri. Bize bir kahve alır mısın?'' Rüdberg Svedberg'le birlikte Lövgren'in kızlarıyla yaptıkları görüşmenin tutanağını uzattı. Kurt Wallander de ona telefon konuşmasını özetledi. Göçmen bakanı yakında mutlaka arayıp endişelerini bildirecek dedi Rüdberg sinirle gülerek. Onunla sen görüşürsün dedi Kurt Wallander. Saat 4'e kadar Christianstadt'dan dönmeye çalışırım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 166.